Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Sosyolog Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün konuşmayı murad ettiğimiz 3 konumuz var. Hocam inşallah zaman kalırsa üçünü de konuşmayı arzu ediyorum sizinle. İlki, yeni cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılını kutladık 29 Ekim'de. Cumhuriyeti konuşacağız biraz, farklı bir açıdan değerlendireceğiz. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte bazı kesimleri ne yazık ki ülkemizde Cumhuriyet karşıtı olmakla itham edebiliyor. Cumhuriyeti kendilerine mal edebiliyorlar. Bu manada Cumhuriyeti biz nasıl kurduk? Kodlarımızda cumhuriyetçilik ya da cumhuriyet hiç yok muydu? Bu süreç nasıl ortaya çıktı? Cumhuriyetle ne kazandık? Bu kazanımlar kimlere ait? Bunu bir değerlendireceğiz programımızın ilk konusu olarak. Hemen ardından yeni partiyi konuşacağız. Türk siyaset tarihine yeni bir parti katıldı. Adı İyi Parti. Adı, sloganı, hani Türkiye'ye iyi gelecek sloganını kullanıyor. İyi Parti'yi konuşacağız. Neyin karşılığı? Türk siyaset tarihine nasıl girdi? Hangi süreçle buraya geldi? Kimlerin oyuna talip? Neyi önceliyor? Sloganı da olduğu gibi Türkiye'ye iyi gelecek mi? Parti politikası, parti programı, tüzüğü de öne çıkan kavramlar neler? Bunları konuşacağız. Hemen ardından da fırsat bulursak yine güncel bir konu. Abdülmecit Efendi Köşkü'nde Kapı Çalana Açılır, yanlış hatırlamıyorsam, adında bir sergi düzenlendi. Bu sergi üzerinden yine bir sanat tartışması yapıldı. Burada sergilenenler sanat mı değil mi? Sanat kimin için? Sanat için mi? Toplum için mi? Sanatla hangi mesajlar, hangi vasıtalarla, yollarla veriliyor? Bunun üzerine geçtiğimiz hafta yoğun tartışmalar yapıldı. Bu meseleyi de programımızın içerisinde gündeme alacağız. Hocam, Cumhuriyet'le başlayalım. Evet. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılını kutladık 29 Ekim'de. Hemen az önce ifade ettiğim girişi size soru olarak yöneltmek istiyorum hocam. Cumhuriyet hepimizin değil miydi? Yani evet. bazı kesimleri cumhuriyetçi olmamakla itham edebiliyorlar ya da cumhuriyeti kendilerine mal ediyorlar. Biz cumhuriyeti nasıl kurduk? Evet. Kazanımları kimleri bağlıyor hocam cumhuriyeti? Evet.
Şimdi Türkiye'de tabii her kavram, her düşüncede olduğu gibi cumhuriyet kavramında da kavga ediyoruz maalesef. Oysa bu cumhuriyet bizi uzlaştırmak isteyen, işte cumhuru, çoğunluğu temsil eden ve toplum arasında birliği sağlamak üzere ortaya konulmuş, geliştirilmiş olan bir siyasi konsept, bir siyasi düşünce, bir siyasi rejim aslında. Cumhuriyet tabii siyasi rejimler içinde dediğimiz gibi bir kişinin, bir ailenin hakimiyetini değil de toplumun hepsini siyasete katmak üzere ve toplumun seçtiği kişilerin oluşturduğu meclise dayalı yönetim demektir.
Evet.
Bu açıdan baktığımız zaman da bir kişiye ya da bir hanedana dayalı yönetim değil de cumhura, meclise dayalı yönetim siyasal geleneği aslında 1923'te birden gökten inmiş bir şey değil, birden ortaya çıkmış bir şey değil. Bunun bir tarihi geçmişi var. Osmanlı'nın 19. yüzyılından itibaren Ziya Paşa, Namık Kemal gibi aydınlarımız siyasi alanda önemli teoriler ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki artık bizim çağdaş dünyanın yönetimiyle uyumlu bir yönetime geçmemiz gerekiyor.
Yani hazırlıkları bir yüzyıl önce başlıyor aslında.
Bir yüzyıl önce başlıyor.
1923'ten bir yüzyıl önce başladı.
Evet. Yani meclis kavramını, parlamento kavramını, seçme kavramını ortaya atıyorlar. Anayasa kavramını ortaya atıyorlar. Kanuni esası ya da o dönemin ifadesiyle. Aynı şekilde bunu bizim geleneğimizle de ve tarihimizle de ve dinimizle de temellendirmeye çalışıyorlar. Mesela İslam'da şura sistemini öne çıkarıyorlar. İstişareyi vurguluyorlar. Siyasal katılımı gündeme getiriyorlar. Ve bu arayışların neticesinde de zaten 1876'da ilk Osmanlı Meclisi Mebusan, yani Vekillerin Meclisi, Mebusların Meclisi kuruluyor.
Evet.
Açılıyor. Kanuni esası, işte anayasa yapılıyor. Mecelle çalışmaları var. 1908 yılında yeniden bu devreye giriyor ve Türkiye artık meşruti monarşi ile yönetiliyor. Yani meclis var, anayasa var ama Osmanlı hanedanı var, bir kişi var. Dolayısıyla buna cumhuriyet denmiyor ama cumhuriyetin içeriğinde olan özelliklerin önemli bir kısmı burada var.
Evet.
Son işte bir hanedan ve bir kişinin yönetiminden cumhuriyetle beraber 1923 yılında ilan edilmesiyle beraber bu da gerçekleşiyor. Ve böylece Türkiye'de cumhuriyet dediğimiz yeni bir rejim ortaya çıkıyor. Bu rejim tabii hem bir yüzyıllık tarihsel geleneği, tecrübeyi kapsıyor, hem de ciddi teorik tartışmalar var. Sadece Nami Kemal'le de ilgili değil. Mesela birinci mecliste de bu tartışmalar var. Seyit Bey'in tartışması, İslam'la temellendirilerek yazdığı risale, yani küçük kitap. Bunlara baktığımız zaman cumhuriyet kendi geleneğiyle, toplumuyla, dinle kavgalı bir biçimde değil, tam tersine ona yaslanarak, ondan meşruiyet edinerek ortaya çıkmış, savunulmuş, desteklenmiş bir şey.
Evet.
Son olarak da 23 yılında, 29 Ekim 1923 yılında ilan ediliyor ve Türkiye işte Osmanlı hanedanlığı gidiyor, bu tasfiye ediliyor. Bunun yerine meclise dayalı, seçimlere dayalı bir yönetime geçiliyor. 1921 yılındaki ilk bizim, yani Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk anayasada da yine cumhuriyete geçmeyle ilgili ciddi vurgular vardır.
Evet.
Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla cumhuriyetin ruhu böyle birden ortaya çıkmış değil, bir tarihi sürece dayanıyor.
Bize de yabancı değil.
Bize de yabancı değil. Yani mesela cumhuriyet isminin kullanılması önemli bir şey. Cumhuriyet ismi bazıları diyor Republic'in tercümesidir. Belli oranlarda doğru olabilir ama biz mecliste cumhuriyetle ilgili tartışmalara baktığımız zaman o dönemin siyasetçileri, o dönemin alimleri, bilim adamları, fikir adamları çoğunlukla da Kur'an'a, sünnete, İslam tarihine
vurguda, bir takım referansta bulunuyor.
Referanslarda bulunuyorlar. Dolayısıyla evet, biz cumhuriyeti kendi siyasal geleneğimizden ilham alarak kurma çabasına yöneldiğimizi de görüyoruz. Böyle bir önemli boyutumuz var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buna dikkat etmediğimiz zaman işin gerçeğinden başka yönlere sapabiliyoruz ve başka sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? İşte cumhuriyeti tamamıyla dine karşı olarak gösterme çabası ortaya çıkıyor.
Problemli bir modernleşme.
Problemli olarak gösteriliyor. Evet. Cumhuriyet sadece efendim bir takım eğlencelere, balolara, dans faaliyetlerine indirgenmeye çalışılıyor. Sadece Avrupa'yı yaşam tarzı olarak gösterilmeye çalışılıyor.
Meşhur tabirle gardırop devrimciliği evet, olarak gösterilmeye
yani
çalışılıyor.
Yani oraya indirgen, bu bir indirgeme.
Evet, indirgeme bu.
Yani cumhuriyette evet, kalkıp siyasal bir evet, rejimi tarihiyle beraber ilham aldığını söyleyen, onun çerçevede kurgulanan bir şey kalkıp buna indirgersek bu Batı yaşam tarzını aktaran bir ideolojiye dönüşüyor. Türkiye'nin egemen beyaz aydınları dediğimiz seçkinleri uzun evet, süre cumhuriyeti böyle kurguladılar ve böyle savundular.
Ve tek ellerini almaya
tek
çalıştılar.
Tek ellerini aldılar. Evet. İki şey. Bir, bu sadece bize aittir ve bizim dışımızda kimseyle bunu paylaşmayız. Bizim dışımızda kalanlara dediğimizi yapmaktır. Dediğimiz gibi yaşamak, dediğimiz gibi örtünmek, dediğimiz gibi inanmak, dediğimiz gibi hayata bakmak, dediğimiz gibi varlığa bakmak.
Yönetmek.
Dediğimiz gibi yönetmek. Dolayısıyla evet, elitler cumhuriyeti kendi ellerinde tekel olarak tuttular ve bütün bir toplumu kendi anlayışları çerçevesinde yönetmek istediler. Bu da bir sosyoloji üretti. Nedir o sosyoloji? Toplumda cumhuriyete karşı bir soğukluk üretti bu tarih içinde Türkiye'de. Cumhuriyete karşı bir mesafe içinde olmaya yol açtı. Yani din üzerinde, gelenek üzerinden, tarih üzerinde cumhuriyet dışlayıcı bir biçimde yapılandırıldığında, okunduğunda bu kesimler kendilerini dışarıda hissettiler ve cumhuriyete soğuk baktılar.
Evet.
Ve ondan sonra da bu yine egemen elitler, cumhuriyetin sadece kendi mülkiyeti olduğunu söyleyenler, bunları göstererek işte bak bunlar cumhuriyet düşmanıdır. Bunlar cumhuriyeti reddediyorlar. Cumhuriyet sadece bizimdir. Onu kimseye yedirmeyiz. Tabiri caizse böyle bir havaya girdiler. Ve bunun üzerinde Türkiye bir dönem kutuplaşmaları yaşadı. Türkiye çatışmaları yaşadı. Ve yanlış fikirler de ortaya çıktı. Bazı insanlar da hakikaten cumhuriyet İslam'a tersmiş gibi bir takım algılara yöneldi.
Burada oysa kurucu lider Mustafa Kemal'in istismarı da bir şekilde söz konusu değil mi hocam? Yani biz tabii, bunu sonraları Mustafa Kemal Paşa'nın o kurucu lider hüviyetinden Kemalizme, yani
kaydı.
Tüm bunların o Kemalizme kaydığını da görüyoruz değil mi hocam?
Tabii bu yani Mustafa Kemal'in cumhuriyete bakışı, onu ilan etmenin liderliğini ortaya koyması bir realite. Bunu görmemiz lazım. Evet. Ama bu dediğimiz
sonradan Kemalizm
ama sonradan doğdu.
Bir istismarın neticesi. Yani.
Tabii Kemalizm Mustafa Kemal'i tamamıyla batıcı göstermeye çalışan, tamamıyla ulusalcı, dar milliyetçi anlayışa yorumlamaya çalışan ve tamamıyla cumhuriyeti dinle çatışan, dini dışlayan, milli unsurları dışlayan, kendi tarihini dışlayan bir ideoloji olarak üretmeye çalıştılar.
Evet.
Problem olan bu.
Evet.
Şimdi ve hala belli kesimler, bu kesimler cumhuriyet bizimdir ve cumhuriyet böyledir diye lanse etmeye çalışıyorlar.
Yani o bir merkez çevre İkilemi teorisi üzerinden bakarsak hocam, merkezde hep kendilerinin olduğunu, merkezin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Kendilerinin dışında kalan tüm düşünceleri, ideolojileri, kültürleri,
gelenekleri
çevre olarak algılıyorlar. Evet. Ve bu çevrede ne yazık ki bu cumhuriyet tarihi boyunca da aslında en çok yara alan, cumhuriyetin kazanımlarından az istifade ettirilen, hem çevrede bırakılan hem de niye çevredesiniz diye de itham edilen insanlar oluyor. Evet.
Şimdi bu cumhuriyetin ilanı biz kuşak olarak iyi biliyoruz. Yani ilkokulda okutulan metinler, bayramlarda, kutlamalarda atılan nutuklar,
okunan şiirler.
Evet, okunan şiirler. Bütün o oralarda cumhuriyet hakikaten dediğimiz gibi bu toplumdan ayrı, soyut, bu toplumun değerleriyle çatışan, çatık kaşlı, sürekli azarlayan, sürekli emir veren,
devletçi,
değil mi?
Evet.
Böyle yani böyle bir cumhuriyet muhayyilesi üretildi bu kesimler tarafında. Şimdi Allah'a şükür bu aşılıyor ciddi anlamda.
Evet.
Yani cumhuriyetin bu demek olmadı yani. Cumhuriyetin işte toplumun bütün kesimlerinin yönetimde yer alması, beraber olması, cumhurun egemen olması, milli iradenin hakim olması anlamına geldiği benimseniyor ve bu bahsettiğimiz
merkezin hepimize ait olduğu.
Hepimize ait olduğu. Onu hepimizin paylaşma hakkına sahip olduğu anlayışı gelişiyor ve dolayısıyla cumhuriyeti bu beyaz elit, egemen elitler dışında artık muhafazakar kesimlerde, geleneksel kesimlerde sahiplenmeye başlıyorlar. Buna katılıyorlar, bunu önemsiyorlar. Bu da çok Türkiye açısından hayırlı bir gelişme.
Evet.
Bu da cumhuriyetin gerçekte rayına oturması demek.
Gerçek değerini
demek
olan bir anlayış.
Dolayısıyla bu Türkiye'nin 90 yıldır yaşadığı bir yönüyle kutuplaştığı etrafında bir tutumun da son bulması demek. Bir takım insanlar cumhuriyeti kendilerine göre böyle algılayabilirler. Yani cumhuriyet deyince kendisi tamamıyla batıcı normlar çerçevesinde yorumlayabilir.
Evet.
Ama bunu getirip devletin egemen ideolojisi yapması zorunlu. Çünkü devlet dediğimiz zaman hepimizi temsil edecek, hepimizi kucaklayacak ve cumhuriyet de böyle yorumlanır, böyle yaşanır.
Evet.
Bu olduğu zaman da bu cumhuriyet hepimizin olur. Artık belli bir kesimin mülkiyeti olmaktan çıkar ve o kesimler de cumhuriyet aracılığıyla artık kalkıp dini dövmek, muhafazakarları dövmek, milli değerleri dövmek imkanından da yoksun kalıyorlar.
Evet.
Yoksun da kalmaları gerekir. Çünkü dediğim gibi biz bu coğrafyada farklı kültürel, farklı ideolojik görüşlere sahip olabiliriz. Ama devlet hepimizi temsil edecek bir üst şemsiye olmalı. Devlet Cumhuriyeti tam da dediğimiz gibi yorumlayacak noktaya gelmiş ve son Cumhuriyet kutlamalarında da bunların bir takım işte göstergeleriyle de karşılaşıyoruz.
Evet. Cumhuriyetimizin 94. yılı ülkemize hayırlar getirir inşallah diyerek bu faslı kapatalım hocam. Programın başında da belirtmiştim, yeni bir partimiz oldu, İyi Parti. İyi Parti kurulur kurulmaz hem kullandığı logo hem slogan bir takım tartışmalara da sebep oldu. Böyle bir popüler tartışmalar da getirdi. İşte Türkiye iyi olacak, Türkiye'ye iyi gelecek tarzı sloganların patentinin alındığı, bir takım kullanılan işte logo ve işaretlerin üzerinden kapatma davası için başvuru bile yapıldı İyi Parti ile alakalı. Tabii biz burada bu popüler tartışmaları değil ama şunları konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz, hocamızla değerlendireceğiz. Nasıl bir tabana dayanabilir İyi Parti ya da dayanıyor, bir gerçekliği var mı? Bunu biraz konuşmak isterim hocam. Tüzük ve programında öne çıkan kavramlar neler? Bu önemli. Programında genel olarak merkez ve vatanseverlik kavramları üzerinden değerlendirildi İyi Parti'nin tüzüğü. Ve belli ki mevcut gidişatla ilgili bazı aksaklıklardan kendilerine bir program da çıkarmış İyi Parti. İşte baktığınız zaman hocam parlamenter sisteme işte geri dönecek, kuvvetler ayrılığı, kontrol ve denge sisteminin güçlendirileceğini iddia ediyorlar. İşte HSK'yı, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal ve kanuni hakim ilkesi ve hakim güvencesi üzerinden yeniden yapılandırılacağı söyleniyor. Kanun hükmünde kararname ile yönetime son vereceğiz diyorlar.
Evet.
Tutuklamalarda kuvvetli suç şüphesinin varlığının esas alınması zorluğunu getireceğiz gibi hukuk devleti ile ilgili bir takım programda iddialı maddeler var. Devlet kurumları ile ilgili bazı maddeler var. Merkez Bankası, işte para politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında operasyonel ve araçsal bağımsızlığa sahip olacaktır deniyor. Bütçe harcamalarının Sayıştay tarafından daha iyi kontrolü, yolsuzlukla mücadele kurulu oluşturulacak deniyor. Hani aslında çok orijinal bir şey yok. Ama hani uygulamadaki aksaklıklardan kaynaklanan bir takım hoşnutsuzlukları, belki var olduğu iddia edilen hoşnutsuzlukları diyelim. Çünkü en neticede siyasi bir hareket iddiaları da var. Hoşnutsuzlukları parti programlarına almış gözüküyorlar. Bugün de hocam şöyle bir anket yayınlandı. Optimar araştırma şirketi bu anketi yayınlamış. Burada 26 ilde 1547 kişiyle yapılan bir ankete göre en son partilerin alacağı oy oranı ortaya konuyor. AK Parti %50.6, CHP %23.3, MHP %9.9, HDP 7.8, İYİ Parti %6.4. Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı diye sorulmuş bu 26 ilde 1547 kişiye. %57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylemiş. %57.8. %58'lik bir kısım.
Yok. Akşener'in %42 de var diyor demek ki.
Evet. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun %70'i biliyor. 70'i haberdar. %85'i ise partinin adını biliyor ama hani oy vermiyor. Bunlar.
Evet.
Akşener'in kurduğu partiye neden oy vermiyorsunuz diye soruluyor. %12'si yaklaşık FETÖ'cü olduğunu düşünüyor bunları.
Düşük bir oran.
Dolayısıyla buradan da şu sonuca varmış Optimar araştırma şirketi. Bu sonuçlar diyorlar Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor. Tam aksine muhalefetin daha da çok parçalandığı ortaya çıkıyor diyorlar. Şimdi hocam bu bilgiler ışığında ben ilk önce şunu sormak istiyorum size. Gerçekten Türkiye'de şu an yeni bir parti kurulmasına, yeni bir söyleme ihtiyaç var mı?
Evet.
Yeni bir partinin karşılığı var mı? Bu soruyla başlayalım hocam.
Yani Türkiye'nin tabii kendi siyasi gelenekleri var. Türkiye'nin kendi siyasi şalkantıları var. Bunlara dikkat ederek baktığımızda genellikle siyasi partiler ya büyük kırılmalar sonrasında ortaya çıkıyorlar. Örneğin 12 Eylül'den sonra ANAP ortaya çıktı. 28 Şubat'tan sonra AK Parti ortaya çıktı. Ya büyük böyle kırılmalar olacak ya da bir parti kendi içinde bölünerek ortaya çıkacak. Bunu da yine yaşadık. İşte MHP daha önce Büyük Birlik Partisi diye bölündü. Şeyde Saadet Partisi, Saadet Partisi'nden önce Fazilet Partisi'nde de benzer biçimde bölünme oldu. AK Parti ortaya çıktı. Bir de liderlik önemli Türkiye'de. İki şey aslında önemli. Ya büyük kırılmalar ya da liderler. Siyasi partinin ortaya çıkmasına neden olan. Türkiye bugün evet bir ciddi siyasi çalkantılar var ama bu siyasi çalkantılar, kutuplaşmalar, terör olaylarıyla kuşatılma, ekonomik zorluklar, bölgesel gelişmeler, bütün bunlarla birlikte bir kırılma henüz ortaya çıkmış değil. Fakat yine de burada işte diyelim MHP ile bir yıldır MHP'nin kendi içinde mücadele ederek belli bir grup siyasi tutumlarını sürdürdüler ve bu bir yıllık süre sonunda bir partiye ulaştılar.
Evet.
Bu da önemli bir şeyi gösteriyor. Yani bu Sinan Ogan, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, ondan sonra eski İmar Bakanı neydi? O. Bunlar beraber bu siyasi mücadeleyi sürdürdüler ve bir partiye dönüştürdüler. Ya bir kadro var.
Evet.
Beraber hareket eden, evet, bir kadro var. Bu siyasi parti için önemli bir şey. Ama bu siyasi kadro çok homojen bir kadro. Ya bunlar, bu isimlerini saydıklarımızın hepsi MHP içinde siyaset yapmış olan insanlar.
Evet.
Yani MHP'nin dışında siyaset yapmayan, diyelim CHP'den bir milletvekili istifa etti geldi ama çok belirgin özelliği olan, kamuoyunda figür olabilmiş bir şahsiyet değil.
Evet.
Veya işte diyelim eski Merkez Bankası, evet, çok iyi bir bürokrat, iyi bir yönetici ama siyasi figür olarak Türkiye kamuoyuna mal olmuş birisi değil.
Evet.
O da MHP'de zaten,
evet,
vekildi. Dolayısıyla bu kadro
ilk seçimde vekil oldu,
evet,
7 Haziran'da, sonra Kasım'da olamadı.
Olamadı.
Evet.
Dolayısıyla ya yani o da siyasi figür olarak bir önem arz etmiyor. MHP'nin kendi içinde bir ayrışmasını anlatıyor bu, parçalanmasını anlatıyor.
Evet.
Siyasi kadro oradan çıkmış. Ve dolayısıyla oradaki oyun önemli bir kısmını, yani işte %6 gözüküyor.
Evet.
MHP'nin oyu işte 12-13 civarlarıydı. Bunun %6'sı aldığı gözüküyor. Bu ileride değişebilir tabii. Yani çoğalabilir de, azalabilir de. Fakat ana potansiyel olarak MHP'den oy alıyor. Çünkü bu siyasetçiler orayı tanıyor. O tabanla ilişkileri var. MHP'ye ilişkin bir kamuoyu algıları var.
Evet.
Söylemleri bu çerçevede. Meral Akşener'in siyasi şeyi de DYP'de siyaset yaptı, MHP'de yaptı.
Sağ
dolayısıyla
merkezli.
Sağ merkez, sağın içinde milliyetçi damarı temsil eden bir şahsiyet.
Evet.
O nedenle bu siyasi kadrolar ve söylemleri aslında sağın milliyetçi damarını temsil etmekle sınırlı kalıyorlar.
Evet.
Burada bunu yerine getiren MHP var. En büyük kapışmaları MHP ile olacak burada. Söylemleri var, doğru. Söylemlerine baktığımızda işte sağ siyasette biraz var. Fakat sağ siyasetin öyle ANAP'ta, DYP'de ortaya konulan özgürlükçü tutumu da yok yani açıkçası burada.
Evet.
Yine o sağ siyasete göre çok milliyetçi sınırlar içinde söylem üreten bir partiyle,
evet,
karşılaşıyoruz.
Evet. Mukadder Başevmez var, evet, hocam. Eski
i̇şte
Saadet Partili.
Şey kalmamış siyasetçiler.
Yani karşılığı yok. Sözleri eskimiş biraz.
Tırnak içinde kullanım değeri kalmamış olan siyasi,
evet,
figürler.
Evet.
Şahıslarla bir problemimiz yok,
evet,
ama siyaset bilimi açısından söylüyoruz.
Şeyler var hocam. Doğudan aşiret liderleri var. Kazım Ataoğlu var. Cevher Cevheri var. Şanlıurfa'da Şeyhanlı aşiretinde. Yani biraz o bizim klasik sağ partilerin şeyini izliyor sanki.
Ya, ama sağ partiler onları, evet, seçerken onların belli bir kamusal kimlikleri vardı.
Evet.
Yani diyelim ki sağ parti onları seçtiğinde o sadece aşiret reisi değildi. Mutlaka kendi bölgesinde bir yönüyle öne çıkmıştı. Ya işte sivil toplum çalışmaları yaparak ya siyasi faaliyetlerde bulunarak.
Evet, evet.
Yani artı sağ siyaset bir de Türkiye'nin demokrasi siyasetini az ya da çok,
evet,
merkezde tutan bir siyasetti.
Evet.
Ama burada mesela bu çok belirgin olarak öne çıkmıyor. Yani parlamenter sistem deniyor. HSYK vesaire, hakimlerin düzenlenmesi. Ama bunlar da bugün hükümetin yaşadığı bir takım eksiklikleri, bir takım yanlışlıklara ışık tutuyor. Onları düzeltmeye yönelik bir söylem olarak ortaya çıkıyor. AK Parti bunları bence kısa dönemde düzeltme çabasına girdi zaten.
Evet.
Yani Abdülhamit Gül müydü? Yeni Adalet Bakanlığı'nın gelmesi, müsteşarının değişmesi, gazetecilerin bir kısmının bu özellikle Büyükada'da serbest bırakılması.
Evet.
Bazı gazetecilerin yine
İmar Bakanlığı'yla ilgili yeni düzenlemeler.
Bir takım düzenlemeler yapacaklar ve bunları, bu sorunları giderecekler. Dolayısıyla buradan bir söylem çıkmaz. Güçlü bir söylem yok. Güçlü bir siyasi kadro yok.
Yeni bir söz yok olmayacağı
benziyor.
Yeni bir
sözü hocam. Yok. Yani evet. Bu MHP'nin kendi içindeki çatışmasından farklılaşmayla ortaya çıkan bir grup yani. Onu görebiliyoruz. Karşımıza çıkan tablo bu aslında.
Hocam bu Optimar araştırma şirketinin belirlediği şey de, oy da bana göre çok iyi bir oy yani. %6.4.
Tabii iyi bir oy.
Çok iyi bir oy yani. Ben bu kadar karşılığının olduğunu zannetmiyorum.
Ya o yok bence abartılı bir oy da değil yani. Bunu alabilirler. Çünkü MHP'nin kendi içinde yaşadığı o geçmişte bütün il ve ilçe yönetimlerinin değişmesi ciddi anlamda tabanda da rahatsızlık yarattı.
Evet.
Artı bu figürler de MHP'de önemli figürlerdi. Bu belli bir ayrışmayı getirecek. Artı tabii bir de şey var yani.
Hocam bir
AK Parti'nin uzun süre bir iktidarı var.
Evet.
Bundan gelen yıpranmışlıklar var, küskünlükler var. Bir takım insanlar da bunun içinden bu partiye yönelebilirler. Yani %6 oranında çıkması da normal diye düşünüyorum. Bu tabii amblem, güneş güzel bir amblem yani, kadim bir amblem. Bizde de Osmanlı amblemi aynı zamanda, Anadolu'da da kullanılmış. Fakat iyi kelimesi tabii daha çok basında da bahsedildi. Yani hayır faaliyetlerini anımsatan bir ifadedir iyi kelimesi.
Evet.
Yani bir partinin isminin düz, basit olması önemli. Fakat bu politik olmaktan çok ahlaki bir kavram.
Evet.
Yani siyasette ahlaki kavram çok şık durmaz bence. Evet, siyasette ahlak önemli. Önemli bir temel. Zaman zaman da ahlaka yönelmek kaçınılmaz. Yönelmediği zaman o siyaset ölüp gidebilir. Ama sonuçta siyasi alan bir ahlak alanı değil. O nedenle siyaseti tanımlamak için kullanılan iyi kavramı doğru bir kavram değil yani. İsim çok doğru gelmiyor açıkçası bana. Şimdi insanlar Türkiye'de garip bir psikoloji içinde yaşıyorlar. Yani efendim mahkemeye gidiyor. Bu işte Kayıoğulları'na aitti. Kayıoğulları bir tek sizin sülaleniz mi? Bir tek sizin ceddiniz mi? Yani bu ülkede olan herkes bir biçimde kendisini onunla ilişkilendirme hakkına sahip.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Osmanoğulları 600 yıl burayı yönettiyse ve bu Osmanoğullarının kalmış en son topraklarıysa hepimiz Osmanoğullarının şemsiyesi altına
yani
gireriz.
Yani böyle mikro sülale araştırmalarına gerek yok diyorsun. Böyle
yani saçma sapan şeyler bunlar. Tekelcilik bunlar. Herkes istediği ismi kullanabilir. Hiçbir ismin babamızın malı değildir, mülkiyeti değildir. Bu kötü bir kapitalizmdir bu aslında, bu tekelcilik. Bu nasıl Anadolu insanına bulaştı, ona da hayret ediyorum açıkçası. Yani bizde güzellik, hayır, insanlara bırakılır, siz de yapın, siz de kullanın, siz de işleyin denir yani. Alıp o tekelimi alın, bu benimdir. Kimseye vermem, kimseye yedirmem, saklarım. Bunlar hakikaten çok kapitalizmin daniskası olan tutumlar. Yani bunu ülkemizde zaman zaman görüyoruz ve bu bizi üzüyor aslında. O nedenle esas olan hayırda, hizmette, memleket davasında paylaşmaktır. Tekelleştirmek değildir. Tekelcilik kapitalizmin ruhundan çıkmıştır. Hep milli diyoruz, yerli diyoruz. O milli ve yerli hiçbir tarafı da yoktur tekelciliğin.
Evet. Hocam ben şöyle bir şey hatırladım. Şimdi bu kadroda işte şeyle övünülüyor. Bir takım hani sol siyasetçilerin olması. Mesela kurucularından birisi işte gazeteci Ruhat Mengü. Ruhat Mengü'nün hani ben bundan 7-8 yıl önceki gazetecilik adına yazdığı yazıları ve televizyon programlarındaki moderatörlüğünü hatırlıyorum. Yani kışkırtıcı, irite edici, pejoratif bir dili vardı.
sağ bana, kesime karşı, muhafazakarlara karşı.
Muhafazakarlara karşı tahkir edici zaman zaman dil ve ona göre çağrılan konuklar vardı. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Mesela biz seçimlerden önce, seçimlere böyle bir yıl kala filan şeyiz. Yani söylemimiz daha böyle evrensel bir söylem. Daha evet. Belki daha hümanist bir söylem ama evet. Bu seçimler yaklaştığı zaman partiler çok iyi konsolide oluyorlar yani. Evet. O fikirler ayrışıyor, herkes kendi mecrasına akıyor. Hatırlar mısınız 1995 seçimlerinde eski DGM başsavcısı Nusret Demiral MHP'den aday olmuştu ve seçimlere bir ay kala ezan Türkçe okunmalı dedi bu Nusret Demiral ve MHP o zaman barajın altında kaldı.
Evet.
Yani %9.4 mü öyle bir oy almıştı ve Alparslan Türkeş'ti o zaman MHP'nin lideri ve ihraç edilmişti mesela Nusret Demiral. Yani ben şimdi her ne kadar merkez bir parti olduklarını, işte vatanseverlik vurgusunu ön plana çıkarmış olsalar da ya seçimlere yakın bu aynı çatı altında siyaset yaptıklarıyla övünülen kişilerden farklı sesler çıkacağını düşünüyorum ve burada böyle çok ortak bir ses olmayacağını, tam da o seçimler yaklaşırken konsolide olmuş seçmenin İYİ Parti'yi biraz yani gözünden düşüreceği gibi bir şey var. Evet. Benim eski son 20 yıllık, 25 yıllık Türk siyaset tarihinde gördüğüm kadarıyla böyle bir durumla da karşılaşabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, henüz hafızalarda unutulmadı. Geçen hafta çokça konuşuldu, yazıldı. Sanatı konuşacağız biraz. Bunu ne üzerinden konuşacağız? Bunu hocam mülkiyeti Koç grubuna ait olan Nakkaştepe'deki Abdülmecit Efendi Köşkü'ndeki bir kapı çalana açılır adıyla sergilenen bir sergi üzerinden konuşacağız. Bu kapı çalana açılır adıyla sergilenen bu sergide bir takım nü diye ifade edilen işte çıplak figürler, bir takım böyle irite edici, insanı rahatsız edici bir takım heykellerin, resimlerin, böyle mumyaların olduğu basına yansıdı. Hatta bazı fotoğraflar, oradaki fotoğraflar sansürlenerek verildi. Aşırı çıplaklıktan, irite ediciliğinden dolayı. Bunun üzerinden de böyle bir tartışma başladı. Hatta bu Osmanlı Hanedanı'ndan Nilhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından işte rezalet yorumu yaptı filan. Böyle bir grup gitti, orayı bastı filan. Buradan da aslında hani bizim konumuza düşen, bizim programımızda konuşmamız gereken gerçekten hani sanat ne ifade ediyor, ne ifade etmeli, sanat kimin için yapılmalıyı konuşmamız gerekiyor. Ama öncesinde hocam gerçekten son Osmanlı halifesi Sultan Abdülmecit Efendi 1924'te hilafetin ilgasıyla beraber Avrupa'ya gidiyor. 1944 yılında ilginçtir. Yani hazin aslında bizim bunları gözden kaçırıyoruz. Paris'te vefat ediyor. Çok istediği halde İstanbul'a naaşı getirilmiyor ve Cennetül Baki'de Medine'de şu anda metfun. Bir kesimde dedi ki ya asıl siz bilmiyorsunuz. İşte Abdülmecit Efendi bir ressamdı. O da böyle nü resimler yapardı. Hatta işte avludaki kadınlar diye onun meşhur bir tablosu var. Hiç mi görmediniz diye bu tür ithamlarda bulunanlar da oldu. Gerçekten Abdülmecit Efendi bir ressam. 400'ün üzerinde tablo yaptığı söyleniyor. Birçoğu yurt dışına gönderilmiş, kaçırılmış. Yani konu aslında çok çetrefelli hocam. Yani Osmanlı'nın hanedanının işte batı eğitimi almış işte ressam sizin işte öykündüğünüz o Osmanlıcılığın işte bakın son halifesi bir ressam adamdı. Siz hani neyi iddia ediyorsunuz diyenler de çıktı. Böyle sanat olur mu diyenler de çıktı. Abdülmecit Efendi Köşkü'nün Türkiye'de bir holdingin elinde olması da ayrı bir konu. Yani aslında çok konuyu açan bir mesele var işin içerisinde ama biz sanatı konuşalım hocam.
Evet.
Şimdi sanat nedir? Kimin için vardır? Niçin yapılır? Sanatın mesajı nedir? Hocam böyle çok yönlü birkaç soruyu içinde barındıran bir soru sorayım size hocam.
Hakikaten çok güzel özetlediniz. Çok boyutlu bir şey. Yani içinde hilafet var, Osmanlılık var, din var, sanat var, nü resmi var. Bütün bu şeyi konuşmak, bunun üzerine durmak lazım. Çünkü hakikaten Türkiye'de bu mesele çok sorunlu bir biçimde tartışılıyor. Önce tabii sanata bakmak lazım. Sanat dediğimiz şey nedir? Yani sanat hayatı, varlığı güzelleştirerek faaliyetlerde bulunmaktır aslında. Bir güzelleştirme çabasıdır sanat. Bir şeye estetik kazandırmadır. Bir takım imgelerle, bir takım renklerle, seslerle,
eşyalarla,
nesnelerle. Evet. Bütün bunlarda biz estetik kaygılarımızı önde tutuyorsak yaptığımız şey sanattır. Bir güzelleştirme çabası vardır. Neden güzelleştiriyoruz? Çünkü bizim estetik hazımız var. Sadece yemek hazımız yok. Bir de güzelliği yudumlama hazımız var. Güzelliği görme, duyma, dokunma, hissetme. Sanat da bizim bu estetik yönümüzü aslında, yönümüze hitap eden bir şey. Böyle bir evrensel doğası var sanatın. Fakat sanatın bu evrensel doğası kadar kültürel dediğimiz, medeniyet dediğimiz göreli bir boyutu da var. Yani toplumlar estetizasyonu, güzelleştirmeyi kendi kültürel dünyalarına göre, medeniyet bağlamlarına göre, medeniyet paradigmalarına göre yaparlar. Onun içinde konumlanırlar ve ona göre güzelleştirme eylemlerinde bulunurlar. Örneğin biz İslam sanatı dediğimiz zaman Müslümanların kendi inançlarını temel alarak güzelleştirme faaliyetlerini sürdürme çabası olarak tanımlayabiliriz. Bunu somutlaştırdığımızda Müslümanlar medeniyetlerinde, hamamlarında, köşklerinde, saraylarında, medreselerinde, tekkelerinde, dergahlarında, bütün bu yerlerdeki duvarlar, kapılar, efendim nişler, sütunlar, burada bir takım işte tezinat dediğimiz süslemeler, renkler, ondan sonra Kur'an-ı Kerim yazmaları, hat, işte bir takım çiçekler falan, soyut desenler buralarda yansıyor.
Evet.
Yine daha somutlaştırırsak kitapların tezinatı var mesela. Kitap sayfaları, onların el yazması, yani onlarca hat çeşidi var. Bu evet. Hatlar salt düzeyde hat değil, aynı zamanda bir güzelleştirme faaliyetidir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim diyoruz ki Mekke'de indi, Kahire'de okundu, evet. İstanbul'da yazıldı. Mısır'da Kur'an'ın okunma güzelliğini hissedersiniz. Artık Kur'an orada sesle bir güzelliğe kanatlanıyor. İstanbul'a bakıyorsunuz yazılıyor ve bu yazmalarda Kur'an'ın yazıyla güzelleştirmesi faaliyetiyle karşılaşıyorsunuz. Veya Topkapı Sarayı'ndaki tezinatlara baktığınız zaman aynı şekilde bu güzelleştirmeni mimari olarak görüyorsunuz. Mimar Sinan'ın kubbeleri, cami içindeki işte efendim değil mi tezinatları,
evet.
Sütunları vesaire, bunların geometrik biçimi, bunların diğer boyutları, bütün bunlarda bir sanatsal boyut var, bir güzelleştirme boyutu var. Uzaktan baktığınız zaman seyretmeye doyamıyorsunuz. Değil mi? Türkçe
evet,
böyle
evet,
diyoruz.
Evet.
İstanbul'u Müslümanlar fethettiği zaman, Türkler fethettiği zaman harabe halinde almışlardı ve sonra İstanbul'u güzelleştirdiler. Kubbeler şehri, değil mi?
Evet.
Minareler şehri oldu. O nedenle bunların hepsi bir sanattı ama Müslümanlar bu sanat faaliyetlerinde bulunurken esasları vardı. Mesela bu esaslarına inanarak çıplaklığı toplumda yaygınlaştırmadılar. Yani sanatlarını çıplaklığı anlatmak üzerinde kullanmadılar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Kullanan vardıysa da bunlar marjinaldi. Underground dediğimiz şey de vardı. Kamusal alanda değildi bunlar.
Evet.
Veya canlı insan figürlerini camilerde kullanmadılar. Değil mi?
Evet.
Veya Miraç hadisesini anlatırken diyelim orada da yine işte minyatüre başvurdular.
Minyatüre başvurdular.
Minyatür sanatı gelişti. Nakkaşlık gelişti. Niye? İşte bu İslam'ın temel esaslarını dikkate alarak. Halbuki Müslümanların genişlediği en büyük alanların başında Romalılara ait alanlar geliyordu ve Romalılar heykel sanatını çok kullanıyorlardı.
Evet.
Değil mi? Ama Müslümanlar bu sanatı kullanmadılar. Çünkü heykel sanatını kendi inançlarının
sanatla o zamanlar ters olarak gördüler.
Evet.
Ve sanat dediğimiz gibi reddetmediler. Güzelleştirme faaliyetinden uzaklaşmadılar. Onu kendi medeniyet konsepti içinde yaptılar. Bu çok önemli bir şey. Bunu görmemiz gerekiyor. Avrupa modernleşmeyle birlikte, Rönesans'la birlikte sanatı yeni bir tarzla icra etmeye başladı. Kendi yeni kültürel paradigması içinde üretti. Çıplaklık çok önemli bir anlatım tarzı oldu. Ve çıplaklıkla sanatını icra etmeye başladılar. O kadar yayıldı ki bunu kilise, Roma kilisesini, Roma'ya gidemedik daha ama şeylerde görüyoruz, resimlerde, fotoğraflarda Roma kilisesinin şeylerinde, tavanlarında çıplak kadın resimleri var. Endülüs'te gördüm ben, İspanya'da. Büyük işte camiler katedrala çevrilmiş. Katedrala evet. Bakıyorsun, kadınlar çıplak olarak resmedilmiş. O kültür sadece seküler alanda değil, dinsel alanda da kendini ortaya koymuş. Bakın. Biz de sanat haram olan alandan üretilmez.
Harama vasıta edilmez.
Harama vasıta edilmez. Güzelleştirme Allah'ı inkar etmek üzere ortaya konmaz. Güzelleştirme haram yapmak üzere yapılmaz. Dolayısıyla güzelleştirmenin birçok alanı var ve bunları yapmamışlar diye Müslümanlar sanatta fakirleşmemiş. Bakın bir tek hat sanatında 12'nin üzerinde farklı anlatım var. Kur'an'ı ses olarak güzelleştirmenin çok farklı boyutları var. Efendim İstanbul'da değil mi?
Evet.
Ezanlar, sabah ezanları başka bir sesle okunur. Efendim akşam başka bir makamla okunur. Her bir makam sesi güzelleştirme faaliyetidir. Sesi değil mi? Sanatlaştırmadır
evet.
Yani.
Makamın
sanat musikisi
kendisi,
diyoruz.
Evet.
Yani o gazeller, o kasideler hepsi Allah'ı anmaya yönelik olan o anlatımlarda bir güzelleştirme var. Musikimizde var bu. Edebiyatımızda var. Divan edebiyatımızda var değil mi? Tekelerde, Mevlevi tekelerinde bunlar çok yoğun olarak işleniyor. Mimaride yoğun olarak işleniyor. Dolayısıyla bir defa bu sanatın paradigma boyutunu, kültürel farklılık boyutunu görmemiz gerekir. Sanat evrenseldir deyip onun kültürel ve paradigmal farklılığını
inkar
örtmemek lazım.
Evet.
İnkar edilemez.
Evet.
Biz bir Roma kültürü değiliz. Biz bir Rönesans kültürü değiliz. Biz Türkler, Müslümanlar kardeşim. İslam'ı kabul etmişsek, onun paradigmasını temel alarak yaşıyorsak, sanatımıza da buradan bakarız.
Evet.
Ve buradan açılımlara yöneliriz.
Bir de bizim,
dolayısıyla,
hocam bizim perspektifimiz, önemli bir perspektifimiz de sanat açısından bir maslahatı içeriyor.
Evet.
Hani böyle başıboş bir zihni faaliyet olarak da görmemişiz biz.
Tabii.
Yani bir faydasını istiyoruz, faydası dokunsun istiyoruz.
Bizim için güzelliğin, mutlak güzellik Allah'tır.
Evet, yani. Şimdi Avrupa'da neşet eden ya da Batı'da neşet eden sanat diye lanse edilen o faaliyetlerin birçoğu böyle çok bohem, böyle çok başıboş, işte insanın hani böyle herhangi değerleriyle, sizin ifadenizle böyle paradigmal sınırları olan bir şey olsun da istenmiyor.
Evet.
Bu bize aslında şey
o
olarak...
O bir nihilizm zaten.
Nihilizm yani.
Yani bu nihilizm ve estetiği nihilist bir bağlamda ele alma çabası... Özellikle son 20-30 senedir bu sinemada da, tiyatroda da, birçok alanda da çıplaklığın yeniden yükselmesiyle karşılaşıyoruz burada. Yani çıplaklık kadar nihilistçe, estetiğin nihilistçe kendisini dışa vurmalarıyla karşılaşıyoruz.
Evet.
Giyim kuşamda nasıl bu nihilizm varsa, siyasi alanda nasıl bu kaos ve karmaşa varsa, sanat alanda da bu karşımıza çıkıyor. Şimdi Osmanlı son dönemlerinde bu resimleri yapanlar var. Ama artık Osmanlı Avrupa kültür paradigması içine yerleşmeye başlıyor. Ve büyük bir değişim geçiriyor. Bu kültürel paradigma içine yerleşmeye başladığı zaman artık sanat paradigması da Avrupa'yı sanat paradigmasıdır. Oradan bakıyor. Abdülmecid halife olmadan önce gençken o bahsedilen resmi yapıyor. Halifelik öncesi bu, bakın ayrıntılar önemli.
Evet, evet.
Yani sanki bize bak halife de yapmış gördüğünüz gibi. Bir defa
diye burada, anlatıyorlar.
Bu farklılık var. İki,
evet.
Halife de olsa halife de yanlışlıklar yapabilir. Halife de bir insandır. Allah'ın koyduğu kurallara ters hareket edebilir. O yaptığı zaman biz bütün onu İslam mı kabul edeceğiz? Bizim için değerlerimiz, esaslarımız önemli. Bu esaslar da kişilerle tanımlanmaz.
Evet.
Bu esaslar Kur'an ve sünnetle tanımlanır. Değil mi?
Evet.
Abdülmecid Efendi de bir insandı. On da yanılabilir, o da yanlış yapabilir.
Evet.
Dolayısıyla o yanlışı Abdülmecid Efendi tüm yapmış
bir,
diye...
Tüm bir geleneğe,
bütün tebaya, bir Abdülmecid'in hayatına,
evet,
genellemek de yanlış. Yani
evet,
gençlik döneminde, hilafet öncesi döneminde yaptığı bu resmi kalkıp onun bütün hayatına, onun halifeliğine genellemek çok büyük bir haksızlık.
Kaldı
olur
ki hocam orada. Yanlış bence olur. Abdülmecid Efendi ile ilgili konuşulması gereken, bugün konuşanların şu soruya cevap vermesi lazım. Yani 20 yıl Paris'te ya da Avrupa'da sürgün yaşıyor. Naaşı, cenazesi bu ülkeye alınmıyor.
Evet.
Onu bir sormak lazım yani. Hani bu nasıl bir öfkedir?
Ama onlar...
Bu nasıl bir kindir diye ona önce bir cevap vermeleri lazım.
Onlar bizim değerlerimiz...
Sultan Vahdettin'in Şam'da metfun olması, evet, Abdülmecid Efendi'nin Medine'de, Allah'tan evet, İslam toprakları
mi
üzerindeler
evet, evet,
ama...
Evet. İstanbul'da olmalarıydı
İstanbul'da
bunlar. Payitahtta olmaları
lazım.
Payitahtta
olmaları lazım.
Yani 600 yıl
evet,
Türkleri dünyada hakim kılmış olan bir hanedanın son mensuplarına bunu Türklerin yaşatmaması gerekir.
Aynı haberleri yapanlar...
En büyük sorumluluk Türklere düşer burada.
Hayır
yani,
hocam, aynı haberleri yapanlar bugün gazetelerinde neredeyse her gün İngiliz kraliyet ailesiyle, Norveç
evet,
kraliyet ailesiyle, Danimarka,
evet,
hatta Tayland...
Tayland
evet, kraliyet evet, ailesiyle ilgili böyle sempatik gösteren
evet,
haberler. Neredeyse her gün bir haber
gün
geçiyor. Yani Hürriyet'te
maalesef,
İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili her gün bir galeri yayınlanıyor. Kraliçe evet, onu giydi, prenses bunu çıkardı. Hani o şeyleri, öykünmeleri devam ederken hani
çok
bizim
doğru,
hanedan çok mensuplarına doğru, kültürel olarak bile
evet, evet,
reva görülen evet, şeyi görmezden geliyorlar.
Evet.
Aslında çok boyutlu hocam.
Çok
biz
boyutlu
bunu,
bir şey. Yani burada
evet,
düşünme yönteminin ne kadar önemli olduğunu
önemli
anlamamız
olduğu,
gerekiyor.
Evet.
Yani
bunlar, paradigmal evet, yaklaşım değil mi hocam? O perspektif.
Sanatın paradigması nedir yani
nedir?
Bu? Bunlar
evet,
önemli bir şey. Artı insanların yaptığı bir hatayı, bir yanlışı, bir haramı bütün onun hayatına genellemek doğru değil yani.
Evet.
Peygamberler hariç herkes günah işleyebilirler bizim anlayışımıza
evet,
göre değil
evet,
mi?
Evet, evet.
O insanlar tevbe etmiş olabilir. O yani hepimiz zaaf sahibi olan varlıklarız. Hatasız kul olmaz yani.
Evet.
Mutlaka
evet,
hatalarımız olabilir.
Evet.
Bunları halife de olsa hataları vardır. Ama bunu kalkıp hilafette bu yapılıyor, demek ki bu meşrudur gibi sonuçlar çıkarmak çok hakikaten şeytani bir amaç açıkçası.
Evet.
Doğru
evet,
bir tutum değil. Çıplaklık kültürünü sanat üzerinde bu topluma pazarlayarak onu meşrulaştırmak, bu toplumun kültürünü yıkmak hiç de doğru bir davranış değil.
Değil.
Hiç de iyi bir niyet değil yani
değil,
açıkçası.
Evet. Hocam bizim programın adı Kırk Ambar biliyorsunuz. Yani sanat da bizim programın hı, köşe taşı konularından birisi. Zaman zaman gündemimize bu tür konularla da giriyor. Ama biz ilerleyen programlarımızda sanatı yine konuşacağız.
İnşallah.
Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz
teşekkür
için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar sona erdi. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.